Markos 7. bölüm 16. ayete geldik. Ama bir hatırlatma olsun diye ilk 15 ayeti size okuyayım. Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular. İsa onları şöyle yanıtladı. Yeşaya'nın "Siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir?" yazmış olduğu gibi, "Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz." İsa onlara ayrıca şunu söyledi. "Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir" diye buyurmuştu. "Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok" diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. İsa halkı yine yanına çağırıp onlara "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin" dedi. İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara "Demek siz de anlamıyorsunuz. Öyle mi?" dedi. "Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletmeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil midesine gider. Oradan da heleğe atılır." İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. "İnsanı kirleten insanın içinden çıkanlardır." Evet, insanı kirleten insanın içinden çıkanlardır. İsa'nın söylediği değerli dostum, temiz kılmak sözüne biraz açıklık getireyim. Burada İsa bedensel temizlikten değil, ruhsal temizlikten söz eder. Her yiyecek sağlık açısından temiz olamaz. Ancak İsa Tanrı önünde temiz sayılmaktan söz ediyor. İnsanın yüreğinden yani duyguların, isteğin ve düşüncelerin merkezi olan varlığımızdan söz ediyor. İsa her zaman insan yüreğinde olana önem verdi. Markos onun bu konuya ilişkin sözlerini anlatırken şöyle devam etti. "İnsanın içerisinden, insan yüreğinden kötü tasarılar çıkar. Fuhuş, hırsızlık, adam öldürme, zina, açgözlülük, kurnazlık, düzenbazlık, soysuzluk, kıskançlık, sövüp sayma, kendini beğenme, akılsızlık. Bu kötülüklerin tümü içeriden, insanın yüreğinden çıkar, insanın içinden çıkar. İşte insanı kirletenler bunlardır." Markos 7:21-23 ayetler arası. Size garanti veririm ki değerli dostum, dünyanın neresinde olursanız olun, 24 saat için gazetelerde çıkanlara bakarsanız, bu kötülüklerin insan yüreğinden fışkırdığını göreceksiniz. Ya da kendimize bakalım, kendinize bakın. Bizim varlığımızdan, düşüncelerimizden çoğu zaman olumsuz, kötü şeyler çıkmıyor mu? İnsan yüreğinde nelerin kaynadığını şöyle bir incelemeye girişirken, günlük haberlere bir göz atmamız insan yüreğinin durumunu ortaya koyar. Ya da kendimizle samimi olduğumuz zaman bizim varlığımızdan, düşüncelerimizden neler geçtiğini anlarsak o zaman bunu görürüz. Ne okuyoruz gazetelerde? Ya da televizyonlarda neler görüyoruz? Fuhuş değil mi? Hırsızlık, banka soymak, süpermarketten onu bunu aşırmak, vergi kaçırmak, elektrik kurumunun saygacını ayarlayıp bedava elektrik kullanmak. Özellikle bu elektrik hırsızlığı ülkemizde oldukça yoğundur. Ülkeye kaçak mal sokmak, hayali ihracat işine karışmak, rüşvet vermek, rüşvet almak, kaçakçılardan rüşvet alıp kaçakçılığa göz yummak ve terör olayları. Kurnazlık ve düzenbazlık aslında utanılacak bir durumdur ama toplumumuzda bazen bir meziyet olarak sayılır. Şeytana küllah giydirir denir ama aslında bu gibi kişiler şeytanın kölesi olmuş durumdalar. Başkalarını kandırayım derken önce kendilerini kandırmış oluyorlar ama bunun farkında değiller. İnsan ne ekerse eninde sonunda onu biçecektir. Bunun farkında değiller. İnsan yüreğinin en aldatıcı eğilimlerinden biridir bu. Evet, başkalarını kandırmak. Ya kıskançlık? Bu da sanki bir meziyet. Kıskanıyorum seni ben. Kendi özümden diye çınlar Sevda şarkısının sözleri. Yani kıskançlık aşıklar arasında gerekli bir şeymiş izlenimi veriliyor. Oysa aslında kıskançlığın kişinin kendisine güveni olmadığını ortaya koyuyor. Hem kendisine güvenmiyor hem karşıdakine güvenmiyor. Ortada bir güvensizlik vardır. Ya da bir sahiplenme vardır. Yine gazetelere bir bakınız. Kıskançlık yüzünden eşini öldüren, kardeşinin canına kıyan ve hatta öz anne babasını bıçaklayan nice kişilerden söz edilir. Bunlar hep yürekten kaynaklanır ve insanı ruhsal açıdan kirletir. Dıştan giren şeyler insanı kirletmez. Tanrı sözünün de belirttiği gibi insanın ağzından giren şeyler insanı kirletmez. Mideye iner, mideden de dışarıya çıkıp gider. İnsanı oysa kirleten, insanın yüreğinden çıkan işte bu kötülüklerdir. O zaman bu çürük yüreği ne yapmalıyız? İsa, yeniden doğmalısın diyor. Yeni doğuşla yeni bir yüreğe sahip olabilirsin. İnsan yüreği o kadar çürüktür ki, onarılması olanaksızdır değerli dostum. Ne bypass yarar, ne de ilaç. Tek çare ruhtan doğmak, yeni bir yaratık olmaktır. Bunu sağlayabilen din vecibeleri değil, İsa Mesih'in kendisidir. Yani yeniden doğuş, bir kimse günahlarını görüp geriye Tanrı'nın sunduğu, kayrayla sunduğu kurtarıcıya doğru yöneldiğinde, ona iman ettiğinde kişi yukarıdan yeniden doğar. Onun günahları bağışlanır ve yeni bir yaşama başlar. Ancak bu şekilde kişi yeni bir yüreğe, yeni bir düşünceye sahip olabilir, yeni bir yaşama girebilir. Başka yolu yoktur. İsa oradan kalkıp sur dolaylarına gitti diyor. Bir eve girdi, hiç kimsenin bunu bilmesini istemedi. Ama gizlenemedi. Küçük kızını kötü ruh çarpmış bir kadın, onun adını işitir işitmez varıp ayakları önüne düştü. Kadın Yunanlıydı. Soyu Suriye Fenikesindendi. Kızının bedeninden cini çıkarması için İsa'ya yalvarmaya koyuldu. İsa, bırak ilkin çocuklar doysun dedi. Çünkü çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. Kadın, evet ya Rab dedi, köpekler bile sofranın altında çocukların kırıntılarını yerler. İsa kadına, bu sözden ötürü kızından cin çıktı, gidebilirsin dedi. Kadın evine gitti. Kızı yatakta yatar buldu. Cin ondan çıkmıştı. Markos 7. bölüm 24-30 ayetler arası. Bu olayda İsa'nın Fenikeli kadına karşı takındığı tavır bizi biraz şaşırtabilir. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir sözü biraz hakarete kaçmıyor muydu? Hayır değerli dostum. İsa'nın sözlerindeki anlamı tümüyle kavramak için o zamanın Yahudi geleneklerini anlamalıyız. İsa bu kadına karşı sevgisizce davranmıyordu. Tersine bu kadın gibi birçok insan uğruna çarmı üzerinde kusursuz canını feda edecekti. Olayın ilginç bir yönü vardır. Matta bu aynı olayı kaleme alırken Fenikeli kadının dileğini de bize aktardı. Kadın bana acı ya Rab Davutoğlu, kızım cine tutuldu diye İsa'ya yalvarmıştı. Kadın Yahudi olmadığı için İsa'ya Davutoğlu diye seslenmeye hakkı yoktu. Yahudiler o dönemde Yahudi olmayan uluslardan köpekler diye söz ederlerdi. Bunun bir örneğini Davut peygamberin 22. mezmurunda görebiliriz. Davut kutsal ruhtan gelen esinle İsa'nın çarmıhtaki ölümünü öngörüyle bildirirken köpekler beni kuşattı, ellerimi ve ayaklarımı deldiler diye yazdı. Çok aşağılayıcı bir sözdü bu. Öyleyse İsa neden kadına bu şekilde konuşup çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. Herhalde kadının imanının neye dayandığını denemek için. Belki de başka bir neden, kadının imanını açığa çıkarmak için. Yani çevresindekilerin bu kadının imanını görmelerini istedi. Değerli dostum, Tanrı'nın hesabında her şeyin zamanı vardır. Ama ilginç olan şudur ki, Fenikeli kadının imanı zaman engelini bile aştı. Önemli olan onun alçaltılmasıydı. Tanrı'nın egemenliğine açılan kapı dardır ama aynı zamanda alçaktır. Diz çökmeden, kendimizi alçaltmadan o kapıdan giremeyiz. Kadın İsa'nın sözünden alındı mı? Kesinlikle hayır. Köpekler bile sofranın altında çocukların kırıntılarını yerler diye alçak gönüllülükle iman etti. Bu kadının aynı zamanda İsa'ya ne kadar güvendiğini ortaya koyuyor. Pes etmedi. Güvendi, evet, Ya Rab ben alçalmaya hazırım ama benim dileğimi de ver. Kadının kızını kurtaran İsa'ydı ama mucize gücünü harekete geçiren neydi? Kadının imanıydı dostum. Kadın bunu istiyordu. İsa ona bu sözden ötürü kızın iyileşti, gidebilirsin dedi. Fenikeli kadının verdiği yanıt üstün bir imanla noktalanmıştı. Rab de dilediğini verdi ona. Belki de İsa'nın o bölgeye gitmesinin tek nedeni bu kadının imanına bir yanıt vermek istemesi olabilirdi. Bundan sonra Sur dolaylarından ayrılıp Sayda'dan geçti. Dekapolis dolaylarını aşarak Galile denizine geri döndü. Sağır ve peltek birini getirip üstüne elini koysun diye ona yalvardılar. İsa adamı topluluktan ayırıp bir kenara çekti. Parmaklarını kulaklarına koydu ve tükürüp diline dokundu. Gözlerini göğe kaldırıp içini çekti ve Efada dedi. Bu Aramice açıl demektir. O anda adamın kulakları açıldı, dili de çözüldü. Düzgün konuşmaya başladı. İsa olayı kimseye anlatmamalarını öğütledi. Ama onları öğütlediği oranda olayı yaydılar. Herkes sınırsız bir şaşkınlık içindeydi. Her şeyi iyi etti diyorlardı. Sağırların kulağını açıyor, dilsizleri konuşturuyor. Markos 7. bölüm 31-37 ayetler arası. İsa Sur dolaylarından ayrılıp Sayda'dan geçerek Dekapolis'e geldi. Dekapolis 10 şehir anlamındadır. Deka 10 polis şehir demektir. O bölge Ürdün Nehri'nin doğusunda Galile Gölü'ne yakın olup 10 kenti kapsar. Bilmem İsa'nın bu mucizelerinde ortak bir etkenin çalışmakta olduğunu fark ettiniz mi? Nedir bu etken? İman değerli dostum. Evet İsa Mesih tüm bunları imana katkı olsun diye yaptı. Burada anlatılanlara göre o hastanın durumu İsa'nın bu metodu kullanmasına neden oldu. Duyabilsin diye ilk olarak onun kulakları açıldı. İsa olayı kimseye anlatmamalarını söyledim ama onlar olayı daha çok yaydılar. Halkı aslında susturmaya çalışmak boşunaydı. Bu mucize aracılığıyla İsa'nın hizmeti sınırları aşmış ve daha çok gelişip büyümüştü. Bilmem İsa'nın bu mucizelerinde ortak bir etkenin çalışmakta olduğunu fark ettiniz mi? Evet, bunu tekrar vurgulayacağım. Nedir bu etken? İmandır kardeşim. İsa Mesih tüm bunları imana dayanarak yaptı. Ama iman öyle bir şey ki işe sokulduğu zaman büyüyor. Yani küçük bir imanla yola çıkan insanın imanı daha da gelişip artıyor. Bu son olayda sağır ve peltek adamın kısıtlı da olsa İsa'ya imanı vardı. Onu İsa'ya getirenlerin de imanı vardı. Olmasaydı şifa bulmak için ona gelmezlerdi. Ondan gelen şifa, yani İsa Mesih'ten gelen şifa aynı zamanda günahlardan kurtuluşu sağlar. Sağır ve peltek adam duyamadığından dolayı İsa bazı hareketlerle ona ne yaptığını açıkladı. Parmaklarını adamın kulağına koymakla onların açılacağını, yere tükürmekle peltekli durumunun ağzından atılacağını ve son olarak gözlerini göğe kaldırıp içini çekmekle dua edilmesi gerektiğini bu adama belirtti. Sevgili dostum, kardeşim, İsa bu adamın yaşamında bir mucize yarattı. Önce adamın kulakları açıldı çünkü dinlemek konuşmaktan daha önemlidir. Rab her birimizin onu dinler durumda olmamızı ister. Şu anda sana da konuşmaktadır. Onu dinliyor musun? Sonra adamın dili açıldı ki Rab'be şükürler sunabilsin. Sen dilini en çok ne amaçla kullanıyorsun kardeşim? Dinle ve sonra konuş. Evet, dinle, düşün ve sonra konuş. Sözlerin yıkıcı değil, yapıcı, bina edici olsun. Küfür için değil, ağzından Rabbi öven sözler çıksın. Bu süre içerisinde ise insan açısından dayanılamayacak bir baskı altındaydı. Üzerine yüklenen baskılara, kalabalıkların yüklerine, vaktin gerginliğine, uzun süren yoğun işlerle dolu günlere, bedenin zayıflığına karşın kalabalık, o her şeyi iyi etti diyebiliyordu. Buna basitçe onay verip yürekten amin diyelim. Kardeşim, Rabbimiz bugün de her şeyi iyi eder. Yeter ki ona imanla yaklaşalım. Yeter ki ona iman edelim. Yeter ki ona gidelim, yüreğimizde olan yükleri, bizi kaygılandıran şeyleri, korkuları ona söyleyelim. Rab her şeyi iyi eder. O yaşayan diri bir Rab'dır. Evet, senin de yüreğinde korku, kaygı var mı? O zaman Rab İsa Mesih'e git. Göreceksin, o seni de iyi edecektir. Seni korkularından, kaygılarından kurtaracaktır. Bunun yanında senin günahlarını da bağışlayacak ve senin yüreğine o sonsuz yaşam güvenliğini koyacaktır. Bundan emin olabilirsin.